Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Kaan Çivici. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Kaan Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Kaan Koç, hoş geldiniz.
Bir tekrardan merhabalar.
Nasılsınız? Pardon. Evet.
Estağfurullah, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Ne kadar güzel bir Türkçem var. Nereden öğrendin Türkçeyi?
Estağfurullah, teşekkür ederim. Benim annem tiyatro oyuncusu. Belki ondan bana geçmiş olabilir, bilmiyorum.
Ne kadar güzel. Saygı duyuyorum.
Teşekkürler.
Ellerinden öpüyorum annemi.
Teşekkürler.
Eyvallah. Evet, başlayalım.
Tamam. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
Tabii ki. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba tekrardan.
Merhaba.
Benim adım Kaan. Soyadım Çivici. Basketbol manyağı bir insan olduğumu söyleyebilirim. Küçüklükten beri sporla uğraşıyorum demek istemiyorum ama babam beni 5 yaşındayken spor okuluna yazdırdı. Fenerbahçe'nin futbol spor okuluna yazdırdı. Üçüncü sınıfın sonuna kadar aklımda hiç basketbol yoktu aslında. Üçüncü sınıfın sonuna kadar hep böyle futbolcu olacağım, seçmelere gideceğim falan. Seçmelere bir hafta kadar, bu arada gerçek Fenerbahçe spor kulübünün, ana Fenerbahçe spor kulübünün seçmelerinde bir hafta kala hocamız Çorlu'da, Çorlu Tekirdağlı'yım bu arada, Çorlu'da antrenman yapmadan önce hocamız dedi ki ben 20 dakika geç kalacağım, siz de ısınmaya başlayın. Biz de kendimizce çelme takmaca oynamaya başladık. Sonuçta 3. sınıf, yani salaklık işte. Sonra bir arkadaş bana oyunun doğalı olarak çelme taktı ve ben ben yere düştüm. Hiçbir şey hissetmedim ama eve gittiğimde sağ baldırımda, kalça kısmında çok değişik bir ağrı hissettim. O zamandan sonra hem seçmelere gidemedim hem de futbol hayatım 3. sınıftayken bitti. Hı hı. Sonra kuzenim Kartal Spor'a gidiyordu. Kartal Spor basketbol kulübüne gidiyordu. Ben de işte teyzem de bana kuzenimi götürüp götüremeyeceğimi sordu. Kuzenimi götürdüm. Ayağımda kramponlar var. Tabii çok üzgünüm. Oynayamıyorum artık futbolu. Ama kramponlarla dolaşıyorum sürekli. Basketbol hocası İbrahim Akkurt. İbrahim Hoca dedi ki, hani sahaya gelmek ister misin? Turnike at bakalım, neler yapıyorsun falan. Hocam dedim, ayakkabılarım hani uygun değil. Nasıl yapacağız? Sen gel dedi, sıkıntı yok. Girersin ayakkabılarla, bir şey olmaz. Geldim, turnike attım. Top girdi. İlk turnikem. 3. sınıftayım ve ilk turnikem oydu. Dedi ki, oynamak ister misin? Ona dedim, hocam bilmiyorum. Sizle oynamak ister miyim? Yani bence de oynarsın. Hem de ne hızlı koşarsın, yaparsın. Nasıl olsa futbol oynamışsın. Ayak hareketleri hızlı ve hızlı bir oyuncu olacağını düşünüyorum dedi. İşte o şekilde basketbol hayatım başladı bir. Lise sona kadar basketbol oynadım. Çok da güzel takımlarla, çok da güzel insanlarla tanıştım. Bunlardan bir tanesi Hünkar Hacı Talip oldu. Benim yıldız takım ve genç takım antrenörüm. Hala da her gün görüşüyorum kendisiyle. Çünkü ben onu kendime bir mentor olarak görüyorum ki daha ileride bunlardan da bahsedeceğiz. Mentor bulmanın ve mentor bulmanın öneminden bahsedeceğiz. Hünkar Hacı Talipoğlu benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesi. İkinci abim diyebilirim. Bir abim var bu arada. Lise sona kadar basketbola oynadım. Basketbolcu olmak istiyordum. Basketbolla devam etmek istiyordum ama aynı zamanda annemin ve babamın artık para yüzünden kavga etmemesini istiyordum. Çünkü para her zaman benim sıkıntım oldu. Para problemiyle büyüyen bir insanım ben. Yeri geldi evimizden olduk. Yeri geldi başkalarının evinde kalmak zorunda kaldık ve sürekli bunları görünce artık annemin ve babama bu işten, bu parasızlıktan çıkarmam gerektiğini düşündüm ve oturdum Hünkar Hoca ile konuştum. Hocam dedim, ben dedim, sınava hazırlanıp sağlam bir üniversiteye gidip mühendis olmak istiyorum. Çünkü mühendisler çok para kazanıyormuş, duydum. Çok para kazanıp annemin ve babamı kurtarmak istiyorum dedim. Tabii çok mutlu olmadı bu konuda ama tabii yapılabilecek başka bir şey yok. Çünkü aile söz konusu olunca ilk başta aile geliyor ve o da tamam demek zorunda kaldı ve o şekilde basketbolu bıraktım. Sakarya Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliğine gittim. Sakarya Üniversitesi Malzeme Mühendisliğinin ilk ikinci gününde mühendis olmamaya karar verdim. Ama okulu da bırakmamaya karar verdim çünkü diploma benim için çok önemliydi. Anneme ve babama diplomayı gösterip ben mühendisim diyebilmek istiyordum. Ama aynı zamanda da Sakarya Üniversitesi'nin olanaklarını ne şekilde kullanabilirim diye baktım. Bu detaylara da gireceğiz çünkü sorularım içinde var. Ondan sonra şu an Amerika'dayım. Amerika'da basketbol yetenek antrenörüyüm ve NBA antrenörü olan Michael Lancaster ile beraber çalışıyorum. Michael Lancaster, Kobe Bryant kampını düzenledi. Kyrie Irving'i çalıştırdı. Kyrie 2 ve Kyrie 3'ün lansmanını yaptı. Geçen sene MIP Most Improved Player, en çok yetenekli seçilen Ingram'i çalıştırdı bir yıl boyunca. Şimdi hali hazırda Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ı çalıştırıyorlar. Hatta Michael'ın şut antrenörü Bryce şu an İstanbul'da. Furkan ve Cedi Osman ile beraber çalışıyor. Bunlara da detaylı gireceğiz. Ama şu anki konumum Amerika'nın Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrindeyim. Ve Michael ile beraber çalışıyoruz. Ben buyum. Ben normal bir insanım. İki kızım var. Bir tanesi 2 yaşında, diğeri 8 yaşında bir eşim var. Ve kendi halimizde yaşamaya çalışıyoruz. Bu.
Teşekkürler. A, pardon.
Rica ederim.
Bir şey mi diyordunuz?
Yok yok, estağfurullah, buyur. Sorularla beraber gidelim.
Ha, tamam. Ben ekstra soru sorabilirim, değil mi? Bir sıkıntı olmaz ekstra soru sormamda.
İstediğin soruyu sorabilirsin.
Yani, süper. Amerika'ya mesela gidişiniz ne zaman oldu? Amerika'ya ne zaman gittiniz ve neden gittiniz?
Şöyle, 2013 yılında ben üniversitenin ikinci sınıf öğrencisiydim. Abim 2010, 2009 yılında Amerika'ya Work and Travel programıyla geldi. 4 ay kaldı ve geri geldi. Bu programa benim de katılmam gerektiğini düşündü. Abimin ve annemin tavsiyesiyle 2013 yılında hiç İngilizce bilmeden, sıfır İngilizceyle ulaşıkçı olarak Work and Travel programını kullanarak Amerika'nın Güney Carolina Hilton Head Island adasına geldim. Ve 4 ay boyunca orada sadece ulaşıkçılık yapıp para kazanıp Adidas, Nike, İşte eşofman bilmem ne bir sürü şey alıp geri geldim. Aklımda hiç geri dönmek yoktu. Sonra 2015 yılında tekrardan geri geldim Work and Travel'la beraber. Bu sefer komilik ve food yani yemeği taşıyan insan olarak geri geldim. Dolayısıyla İngilizcem de gelişmeye başladı. Şu an eşim, o zamanlar kız arkadaşım olan Carly ile artık evlenme planlarını yapıyorduk. Çünkü kızımız vardı ve bir tane daha kız istiyorduk. Dolayısıyla benim geri gelmem gerekiyordu. Sonra Kuzey Carolina Asheville şehrinde bir tane okul buldum. Okula kayıt oldum. Okumak istediğim de bir bölümdü. Okulun da sertifika almak için. Öğrenci olarak geri geldim ve geri geldikten 20 gün sonra da evlendim eşimle beraber. 2016 yılının Ocak ayından beri de Amerika'da Green Card'da yaşıyorum şu an.
Şimdi Work and Travel'la Amerika'ya gittiniz ve orada çalıştınız. Basketbolla
Evet.
yeniden kavuşmanız nasıl oldu?
Basketbola yeniden kavuşmam bir sene önce oldu. Ben üniversite birinci sınıftan bir sene önceye kadar, yani bahsettiğimiz 2011 ile 2018, pardon 2019 sonuna kadar hiç basketbolla ilgili bir şey yapmadım. Arada o şekilde arkadaşlarla oynuyorduk ama basketbolu ne oyuncu olarak çalıştım ne bir antrenör olarak çalıştım. Geçen sene arkadaşlarla dışarıda oyun oynarken çok iyi oynuyorsun bilmem ne bir sürü şey söylediler. Sağ olsunlar güzel şeyler söylüyorlar. Oyuncu olmaya karar verdim. Sonra Hünkar Hoca Talip onu aradım. Her gün aradığım gibi Hünkar Hoca'yı. Hocam dedim oyuncu olabilir miyim? Kaan dedi 26 yaşındasın. Dedi boyun dedi şu an 1,78. Dedi uzamayacak boyun. Dolayısıyla negatiflerim vardı. 8 sene boşluğum var. 8 sene boşluğun olduğu için de bir oyuncu olarak hazırlanabilirsin. Hatta oyuncu da olabilirsin. Tamam. İkinci ligde, üçüncü ligde belki. Belki dördüncü ligde. Nerede oynamak istiyorsan. Ama dedi bence dedi, antrenörlüğe de bir bak. Ve hatta dedi basketbolda ilgili olan bir antrenörlük değil de Güç ve kondisyon antrenörlüğüne bir bak dedi. Bir araştır bakalım sevecek misin diye. Ondan sonra ben güç ve kondisyon antrenörü nasıl olabilirim diye araştırdım. Türkiye'deki hocalarıma sordum, Türkiye'deki antrenörlere sordum. Sağ olsun çok desteklendiler. Desteklenenlerden bir tanesi Fırat Güleroğlu, bireysel basketbol antrenörü. Fırat abi sağ olsun zamanı ayırdı bana ve çok da yardımcı oldu. Hatta bireysel antrenörlüğe dönmemin sebeplerinden bir tanesi de Fırat abidir sağ olsun. Serhat Güneş, NSCA yani National Strength and Conditioning Association bu işin ana kısmı, ana derneğinin sertifikasıyla şu an Barmit'i yönetmişti. Şu an Beşiktaş'ın güç ve kondisyon antrenörü. Çok yardımcı oldu sağ olsun. İlker Belkutay şu an Fenerbahçe güç ve kondisyon antrenörü. Erşen Keskin şu an Fenerbahçe altyapı güç ve kondisyon antrenörü. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular bu konuda. Ama şuna karar verdim bir. Ben işin güç ve kondisyon kısmını değil de basketbolun yetenek fundamental kısmını daha çok seviyorum ve bu konuda daha iyi gelişebileceğimi düşünüyordum. Dolayısıyla araştırdım neler yapabilirim diye. Ve Michael Lancaster'ı buldum. I Am Possible Training şirketinin, I Am Possible Training şirketinin kurucusu ve yaklaşık 10 yıllık bir antrenörlük değil mi? Bireysel antrenörlük tecrübesi olan bir insanın online kursunu almaya karar verdim. MyCar online kursunu alıp sertifikalı bireysel Impossible antrenörü olabiliyorsunuz. Tabii sertifika her şey değil, tecrübe önemli. Bir seneden beri de MyCar'ın o online programındaki hareketleri yapmaya çalışıp ve aslında nedenini yani yaptığım şeyin nedenini anlayıp üzerine pratik yapmaya çalışıyorum. Ve 2 hafta önce de MyCar'la beraber oturduk ve MyCar'la beraber çalışmaya başladım.
Bu siz şu anda bireysel antrenörsünüz ama daha çok dribble'lar üzerine yoğunlaşıyorsunuz.
Daha çok ne üzerine oynamışım?
Skills trainer'sınız yani. Anladığım kadarıyla.
Basketball Skills Enhancement Trainer diye geçiyor Amerika'da, İngilizce'de. Yani kısacası basketbol yetenek antrenörü diye çevirebilirsin. Basketbol bireysel yetenek antrenörü diye çevirebilirsin. Bu şekilde gidiyor. Evet, bireysel antrenmanlar yapıyorum. Hatta online antrenman yaptığım oyuncu da var. Ege Hafsa şu an Houston'da Rice Üniversitesi'nde oynuyor Ege. Furkan Korkmaz'ın da çok yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Onunla online antrenman yapıyoruz. Hali hazırda da şu an en çok yaşları 7, 8, 9 ve 10 olan çocuklarla beraber burada Grand Rapids, Michigan'da antrenman yapıyoruz.
Teşekkürler. Ege Hafsa galiba Fırat Güler'in de Fırat Koç'un da öğrencisiydi bir zamanlar.
Evet, Ege Hafsa Fırat Güler'le çalıştı. Ege Hafsa Türkay Hoca'yla çalıştı. Türkiye'de çalıştı. Türkiye gittiğinde Türkiye'de çalıştı. Bireysel antrenörler var. Doğrudur.
Mesela sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Benim en çok dikkat ettiğim şey yapamadığım şeyi göstermiyorum. Eğer ben o hareketi yapamıyorsam karşımdakine göstermeyi sevmiyorum. Sevmiyorum değil, pek bir anlamı olmuyor. Aldığım paranın hakkını alamıyorum. Mutlu olamıyorum. Dolayısıyla ilk başta benim o hareketi yapabiliyor olmam lazım ve o hareketi neden o oyuncunun yapması gerektiğini ve bu hareketi yaptığında oyuncuya ne gibi yararı olacağını anlatabiliyor olmam lazım. Benim temel prensibim bu.
Yani mesela bir hareketi bir sakatlığınız vardı futbol oynarken yaşamıştınız. O sakatlığınız yüzünden yapamadınız diyelim. Ya da
Evet.
işte parmağınıza bir şey oldu. Ondan yapamadınız diyelim. Yine de göstermiyor musunuz oyuncuya? Yapabildiğiniz hareketleri mi gösteriyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Eğer öyle bir sakatlığım olursa ben yine oyuncuyla beraber çalışabiliyorum. O hareketleri yapabilen diğer antrenör arkadaşlarımın videolarını gösterip yine nedenini ve yararını açıklayabiliyorum. Çok teşekkür ederim soru için.
Ben teşekkür ederim. Sizce Türkiye'deki basketbol eğitimi ile Amerika'daki basketbol eğitimi arasındaki farklar nelerdir?
Şöyle, aslında karşılaştırma yapabilmek için bütün şartların aynı olması lazım. Bütün şartlar aynı değil. Burada her ilkokulun, her ortaokulun, her lisenin, her üniversitenin, her takımın bir sahası var. Ve bu sahalar %100 bakılan sahalar, %100 temiz olan sahalar, her sahada en az 6 tane pota var. Dolayısıyla çocuklara verilen bir olanak var. Çocuklara bu kadar olanak verildiği için de bu kadar koç var ve basketbola çok önem veriliyor, değer veriliyor. Aynı olanaklar bizde olsaydı Türkiye'de, inan bana dünyanın en iyi, ki şu an dünyanın en iyi basketbolu oynanan ülkelerinden bir tanesiniz hali hazırda bu olanaklara karşı. Bu olanaklara bize verilseydiniz, inan bana çok daha fazla öğrenciyi basketbola katabilirdik. Kız erkek ve basketbola biraz daha değer verilebilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla olanaklar aynı değil. O yüzden karşılaştırma yapamıyorum. Ama olanaklar şöyle düşün. Sende ne kadar az olanak varsa o kadar bir işe sarılmışsın ya. İşte biz bunu yapıyoruz abi. Biz vazgeçmiyoruz. İşte bizim bu yüzden bu kadar başarımız var. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe'nin altyapısıyla Fenerbahçe'nin A takımının çalıştığı salon aynı. Ama Fenerbahçe takımı, örnek veriyorum, şu an 2016 yılında, 2016 veya 2017 Euroleague kupasını kazandı. Yani matematiksel olarak bu kadar az olanağa karşı böyle bir şey olması imkansız. Ama biz neden bunları yapabiliyoruz? Çünkü bu işe gerçekten çok iyi sarılıyoruz ve nasıl çalışılması gerektiğini biliyoruz. Takım çalışması oluyor. Biz, tabii Avrupa basketbolunda takım çalışması ve izlemesi keyifli bir basketbol var. Eğer dün akşamki maçı izlediysen Lakers Miami maçını, genel olarak bakın, yani ben tabii bunu değerlendirecek bir insan değilim ama inanılmaz kötü bir maçtı basketbol açısından. Çok kötü bir maçtı. Evet biliyorum çok yorgunlar, evet biliyorum böyle oluyor ama herhangi bir NBA maçı da çok kötü. Yani bizim Türkiye'de topu eline alıp gidip üçlük atan, hatta soksa bile böyle bir oyun yok bizde. Bizde pas var, bizde düşünce var, bizde takım oyunu var. İşte bu takım oyunu aslında çok önemli olan. Yani inan bana bir Amerikan basketbol takımının en iyisini aynı yaştaki grupla Türkiye'ye getireyim ve bir takım oynatayım. İnan bana ezer geçeriz onları. İnan bana ezer geçeriz. Ve evet atletik olduklarından dolayı kazanabilirler, ki Amerikan basketbolu bu yüzden kazanıyor. Bireysel olduklarından dolayı da kazanabilirler. Ama işin sonunda takım oyunu kazanacağı ve defans kazanacağı için inan bana onlara kafa tutabiliriz, ki Türkiye'nin son dönemde Amerika'ya nasıl kafa tuttuğunu gördük.
Evet. Ya
Ben de
NBA garip biraz. Ben de çok anlam veremiyorum NBA'ye. Sadece hücum yapıyorlar. Hani
evet.
savunma da şov savunması aslında. Hani top çalıp gideyim smaç vurayım ya da bir blok vurayım. İşte seyirciler gaza gelsin gibi şeyler.
Yani bir maça gittiğinde maçlar hep böyle Disney havası gibi. Disney havası gibi. Yani ne tezahürat yapanlar, ne yani bir takıma bağlılığı olan insanlar yok. Ve o takıma bağlılığı olan insanlar ne şarkı söylüyorlar, ne maç söylüyorlar, ne başka bir şey. Sen şimdi git bakalım, herhangi bir maça git ya Türkiye'de. Herhangi bir maça git. Çocuğun 48 dakika boyunca, pardon, 40 dakika boyunca susmuyor. Ki zaten üzerine ekliyorsun maç öncesinde, maç sonu diye. Susmuyor ve şeyden, maçtan sonra da bir desteğimiz var. Bizim güzel yanımız bu. Bizi yapan taraf bu. İnsanlar maça stres atmak için geliyorlar. Ve o stresi çok çok güzel bir şekilde atabiliyorlar bizde. Ve önemli olan şey de bu. Git bir Yunanistan maçına git. Onlar da aynı. Avrupa basketbolunda bir İspanyol maçına git. Onlar da aynılar. İtalyan maçına git. İşte bunu güzel yapan şeyler bunlar. Burada çok bireysel oyunlar. O yüzden LeBron'un, Kobe'nin, o yüzden böyle mesela Lakers dediğinde direkt aklına ilk gelen isim ne şu an?
LeBron James ya da Anthony Davis. LeBron gelir
Yine.
ilk önce. Evet.
Peki Fenerbahçe Ülker, Fenerbahçe Beko dediğinde aklına gelen isim ne abi?
Jean Vesely olur.
Anlatabiliyor muyum? Ama Jean Vincent'in yanında o diğer 11 adamı da sayabilirsin. Çok rahat sayabilirsin.
Evet.
Ama bu ülkede bu şekilde değil. Ama onların kültürleri de bu şekilde. Yani Lakers kazandı demiyorlar. Bak mesela dün akşamın en iyi oyuncusu Rajon Rondo. Kimse ondan bahsetmedi.
Evet.
Herkes LeBron James ve AD, Anthony Davis kazandı dedi, değil mi? Hemen işte Shaquille O'Neal'la Kobe Bryant'ın karşılaştırmasını yaptılar. Ama aslında Rajon Rondo çok iyi savunma ve çok iyi hücum yaptı dün akşam.
Evet.
Kimse ondan bahsetmiyor. Bence MVP o hak etti. Oyunun MVP'sini o hak etti. Ama kimse bahsetmiyor. Şimdi durum böyle olur mu? Olunca çok büyük bir rekabet de var. Yani evet, takım olarak kazanılacak ama aynı zamanda takımın bir veya iki çok sağlam oyuncusu olacak. Kültür bu. Benden bu kadar.
Teşekkürler. Şimdiki
Güzel.
sorumuz çok merak ediliyor. Yani bu
Evet.
soruyu ben Sercan Fenerci, Sercan Koç'a da sormuştum. O da Amerika'da antrenörlük yapıyor.
Evet.
Amerika'ya gitmek isteyen bir oyuncu İngilizcesini geliştirmesinden ziyade neler yapmalı sizce?
Ya şöyle, oyuncunun nerede oynayacağına göre değişir. Ama bir takımda oynamak istiyorsa takımın ana dili İngilizce olacak. Eğer Ege ile yaptığım görüşmeyi izleyebildiyseniz, Ege Hafsa buraya sıfır İngilizce ile geldi. Ama basketbol dili her ülkede aynı olduğu için o dile alışabildi. İnan bana, evet İngilizce faydalı. İngilizce varsa tabii ki bir avantaj. Ama hiç İngilizcen yoksa inan bana İngilizce öğrenmesi çok da zor değil. Çünkü basketbol ya, yani halihazırda bildiğin bir dili oynuyorsun. Sen buraya hiç İngilizce bilmeden geldin. Oynamaya başladın. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Buraya sadece ben işte kafam attığı takım için oynamaya geliyorum diyemezsin. Burs alman lazım. Burs alacağın yerde üniversite veya lise. Üniversite veya lisenin ana dili İngilizce. Derslerin çok iyi olması lazım. Derslerinin çok iyi olabilmesi için de İngilizceyi bilebiliyor olman lazım. Anladın mı? Ama bunun negatif olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü bu çok zor bir şey değil. İnan bana. Kısaca özet geçersem. Eğer Türkiye'de bir basketbol oyuncusuysanız ve İngilizceniz çok iyi değilse dil okuluna gitmeyin. Veya Türkiye'de bir dil okuluna gitmeyin. Amerika'da da bir dil okuluna gitmeyin. Ama illaki bir dil okuluna gitmek istiyorsanız dil okulunun konuşma sınıflarına gidin. Yani yabancı hocalarla, Türkçeyi konuşamayan hocalarla konuşmaya çalışın. Bu şekilde dil okullarını kullanın. Paranızı oraya harcayın. Amerika'da da aynı şekilde. Çünkü Amerika'da herhangi bir dil okuluna gittiğinde aynı dili konuşabilecek bir insanın aynı sınıfta olabilme olasılığı çok fazla. O yüzden çok rahat hissedeceksiniz. Kendinizi rahat hissetmemeniz gerekiyor dil öğrenebilmeniz için. O yüzden ben tek başıma geldim Amerika'ya. Ve bunu avantaja çevirebilmek için de her gün öğrencilerle, arkadaşlarla konuşacaksınız ve her gün etrafınızda insanlar olacak. Dolayısıyla dil öğrenmek çok daha kolay hale gelecek. İnanın bana.
Tabii şimdi teknoloji üzerinden de rahatça insanlarla konuşulabilir. Yani illa gitmeye gerek var mı sizce? Yoksa işte FaceTime ya da böyle sadece sesle yapılan sohbetler gibi şeylerle de öğrenilebilir mi?
Yani amacınıza göre değişir. Eğer burada oynamak istiyorsanız, burada bulunmak istiyorsanız gelin. Gelip öğrenmek, içinde bulunmak en efektif yolu. Ama işiniz sadece İngilizce öğrenmekse evet, Cambly gibi platformu veya işte bir platform daha vardı sanırım online. O tip platformları yani native yabancı öğretmenlerle konuşabileceğiniz platformları kullanıp İngilizce öğrenebilirsiniz. Tabii onun da masrafını karşılayabiliyor olmanız lazım.
Teşekkürler. Şimdi
Rica ederim.
size Çember'in iki tane sorusu var. Bu soruları sormadan önce size Çember hakkında biraz bilgi vermek isterim. Çember, 8 üniversite öğrencisinin Mart 2020'de kurduğu yepyeni bir spor girişimi. Çember ekibi, sokak basketbolunun ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek amacıyla bir araya geldiler. Ne gibi sorunları çözer diye soracak olursanız, Çember, çevrenizdeki sokak basketbolu topluluklarına bağlanmanızı sağlayan bir mobil uygulama. Çember üzerinden yakınınızdaki sahaları oturduğunuz yerden keşfedebilir, oynayabileceğiniz ve zevkinize uyan maçları anında bulabilir, sokak basketbolu profilinizi oluşturabilir ve oyuncularla bağlantıda kalabilirsiniz. Çemberin en güzel özelliklerinden biri ise sokak basketbolu haritası. 2 hafta içinde bu haritaya kullanıcılar tarafından 1800'ün üstünde saha eklendi ve bu sahaların detayları Çember uygulamasında mevcut. Herhangi bir sorunda ise Çember ekibi raporlarınızı her gün incelemekte. Bir diğer ilgi çekici özellik ise Chamber'ın check-in'leri. Sahalara giden oyuncular, check-in yaparak sahada oynayan kişi sayısı hakkında o sahayı takip eden insanları bilgilendirebiliyor ve yanına da yorumlarını yazabiliyor. Hava durumu, maç durumu gibi yorumlar yazabiliyorlar. Pandemi döneminde bu özellik spor severlerin çok işine yarayacak. Evinizden çıkmadan sahalardaki yoğunluğu görebileceksiniz ve tercihinize göre saha bulmanız oldukça kolaylaşacak. Bunların haricinde çember, sokak basketbolu deneyiminizi daha heyecanlı ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyor. Yakında gelecek takım karşılaşmaları ve turnuva güncellemeleriyle çember, sokak basketbolunun gerekli ilgiyi görmediği şehirleri kalkındırmayı amaçlıyor. Çemberin sorusuna gelecek olursak, sizce Türkiye'deki sokak basketbolu ne durumda?
Valla ben sokakta büyüdüm Mesut. Sürekli sokakta oynadık. Ve ben sokakta basketbol oynamayı çok seviyorum. Sabah 9'dan akşam 10'a 11'e kadar topu göremeyene kadar biz basketbol oynadık. Arkadaşlarla. Keşke kullanmayı çok sevmiyorum. Türkiye'deki sokak basketbolunun geliştiğini düşünüyorum, evet. Ama bence geliştirmemiz gereken çok fazla şey var ki bunların başında daha fazla saha yapmak geliyor. Eğer buradan herhangi bir belediye beni duyabiliyorsa, eğer buradan herhangi bir gönlü işte bende çok para var, nereye harcayayım diye düşünen birisi varsa sokak basketboluna harcasın ve kaliteli potolar, kaliteli yerler, kaliteli çevreler yapılsın. Bence en çok geliştirmemiz gereken şey bu. Ne kadar fazla ki şu an COVID-19'dan bahsediyoruz, virüsten bahsediyoruz. Dışarıda ne kadar fazla olursak o kadar fazla sağlıklı diye biliyoruz. Dışarıda daha az efektif oluyor diye biliyoruz. Dolayısıyla bence bu zaman yani 2020 bize evet çok fazla şey öğretti ama basketbol konuşuyorsak bence basketbol için bize öğrettiği şey dışarıya daha fazla önem vermemiz gerektiği. Çünkü halihazırda zaten kapalı salon yapamıyoruz. Gördük. Yapamıyoruz. Yani buna yatırım yapamıyoruz. Dolayısıyla sokak basketbolunu ne kadar kaliteli yatırım yaparsak o kadar fazla basketbolcunun yıldızını parlayacağını ve o kadar çok iş konunun da çıkacağını düşünüyorum ki görüyorum YouTube'da artık insanlar, Türk arkadaşlarım, basketbolcular ellerine kamerayı alıp veya kameramanla dolaşıp sokak basketboluna gidip kendilerini kaydedebiliyorlar ki bu inanılmaz bir ekmek kapısı. Dolayısıyla öncelikle Chamber veya Chamber'in yaptığı bu uygulamayı %100 destekliyorum. Ve bana ulaşmak isterlerse, benim yapabileceğim bir şey varsa, benim Instagram'ım, Facebook'um, ben her yerdeyim. İstedikleri zaman ulaşabilirler. 24 saat içinde onlara cevap veririm. Seve seve. Çok güzel bir fikir. Tebrik ediyorum arkadaşlar da bu arada. Ama genel olarak özetlersek, sokak basketbolu için daha fazla saha yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ki daha fazla oyuncuları dışarıya alalım, daha fazla basketbol gelişsin, daha fazla turnuva yapılsın, daha fazla oyuncu gelsin. İşte biliyorum Cedi Osman bir ara işte geldi oyuncularla oynadı falan sokakta. Çok güzel bir görüntü. Gelip oynaması. Anlatabiliyor daha fazla şey, daha, bu tip şeylere daha fazla yapalım. Biz sosyalleşen insanlarız. Bizim kültürümüz sosyalleşmeye dayanan bir kültür. Dolayısıyla ne kadar fazla saha yapılırsa çocukları da ekranlardan o kadar fazla alabiliriz. Basketbolu da o kadar fazla geliştirebiliriz diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Güzel.
Bir de tabii çemberin özelliklerinden bahsederken buna değinmiştik. Sizin oturduğunuz yerde ya da bölgede ne kadar saha var, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Üstelik bu işlemi oturduğunuz yerden de yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir güçle, böyle bir bilgiyle artık daha fazla saha yapılabilir diye umuyorum.
Güzel.
İkinci sorumuza gelecek olursak, çemberin bu özelliklerini ele alarak çember sayesinde Türkiye sokak basketbolunda nasıl bir gelişim sağlanır?
Daha az önce de söylediğim gibi gruplaşma her zaman güzel. İnsanların birbirlerine mesela bu şey gibi düşünüyorum. Chamber sanırım basketbolun Facebook olmak istiyor. Sokak basketbolun Facebook olmak istiyor. Bence çok mantıklı bir karar. Çünkü sadece basketbolu seven ve basketbol oynayan insanları target ediyorlar. Nişleri o. Çok güzel bir nişleri var. İnsanlar Facebook'a gidip futbolu oynamak için zaman kaybetmek yerine Chamber'a gidip kendi reklamlarını orada yapabilecekler. Ki inanıyorum da Chamber'ın amacı budur. Her şirketin amacı budur. Reklam alabilmek var. Sokak basketboluna çok inanılmaz etkili olacak bir karar diye düşünüyorum
Teşekkürler.
ben. Evet.
Şimdi yaptırdığınız antrenmanlara gelecek olursak, siz
Evet.
demiştiniz işte ben kendim yapamadığım hareketleri öğrencilerime göstermiyorum.
Evet.
Peki mesela sizin en verimli bulduğunuz antrenman drilli hangisi?
Şöyle biz drill demeyi çok sevmiyoruz. Biraz bahsedeyim o konuda. Ben de bunu sonradan öğrendim. Drill şu bir. Ben sana topu veririm. Üç tane dribbling yapmanı isterim. Ve o üç dribblingin son dribblingini biz float dribble diyoruz. Yani ilk iki dribblingi düz, son dribblingi öyle çevirerek yapmanı isterim. Şimdi sen bu dribblingin üç tanesinin üçünü de düz yaparsan bu drill olur. Veya sen bu dribblingin iki tanesini düz, sonuncusunu sadece döndürerek yaparsan, dikkat etmeden ve kontrolsüz yaparsan bu drill olur. Ama ben sana dersem ki iki tanesini düz yap, üçüncüsünde top biraz elinde dolaşsın, ondan sonra yere vur dediğim zaman bu şöyle bir şu an tabii ellerimi çırpamıyorum ama biz elleri çırparak gösteriyoruz. Şöyle bir ritim yaratıyor. Pat pat pat. İkinci patla üçüncü pat arasında bir saniye var. Fark ettin mi?
Evet.
İşte bu bizim yaptığımız hareket oluyor. Ve biz buna metot diyoruz. Drill yerine metot demeyi daha çok uygun görüyoruz. Çünkü nedenini ve yararını açıklayabiliyoruz. Drill dediğin şey önünde bu kuka var. Kukayı geç. Bu kadar. Ama kukayı nasıl geçeceksin? Kukayı neden geçeceksin? Ve kukayı o şekilde geçtiğinde sana ne yararı olacak? Bunu açıkladığın zaman bu metot oluyor işte. En sevdiğim metotlardan bir tanesi şu an 800 tane metodumuz var bizim. 800 tane ayrı metodumuz var ve her gün de farklı metotlar ekleniyor. İnanılmaz bir arşiv. Bu arada benimle çalışmaya gelen öğrencilerin hiçbir tanesi aynı hareketleri yapmıyor. Her geldiğinde farklı metot görüyorlar. Bizde aynı hareket diye bir şey yok. Dolayısıyla burada yetenek antrenörünün ve bireysel antrenörün ayrıldığı nokta da bu. Bana gelir öğrenci, ben metodu gösteririm. İkinci gün geldiğinde farklı bir metot gösteririm. Üçüncü geldiğinde farklı metot gösteririz. Bu şekilde gelişim oluyor. Ve tabii oyuncunun da kendi kendini geliştirebiliyor olması lazım. Yani sadece bana gelerek gelişecek kimse yok. Aynı şekilde diğer bireysel antrenörleri de öyle. En sevdiğim metotlardan bir tanesi hatta birazdan saat Türkiye saatiyle gece 12'de videosunu paylaşacağım. Madball yani Madison topu var ya şey ağırlık topu.
Evet.
Ağırlık topuyla yaptığımız metotları ben çok seviyorum. Çünkü ben sağ elimi kullanan bir basketbol antrenörüyüm. Sağ elimi kullandığımda diğer elimin ne yaptığı çok önemli. Eğer ben sağ elimle dribbling yaptığımda sol elim kendi kendine takılıyorsa bu çok istediğimiz bir olay değil. Dolayısıyla o madball yani ağırlık topu yaklaşık 5 kilo ağırlığında o. Hafif geliyor ama ağır bir top. Dolayısıyla o topla yaptığımız çalışmalarda offhand dediğimiz yani dribbling yapmayan elimin gelişmesi ve güçlenmesi benim en çok çalıştırmayı sevdiğim metotlardan bir tanesi. Özellikle küçük yaşlarda. Ve biz yaşı küçük diye büyük işleri yapamayacak demiyoruz. Büyük işleri de veriyoruz küçükleri. Ki inan bana 7, 8 ve 9, 10. yaşların yapabildiği şeyleri görsen gerçekten çok gurur duyarsın. Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Ama gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Çok yetenekli çocuklar var.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Bu metot olayını öğrendiğimizde iyi oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Ben hep drill diyordum çünkü bunlara.
Çünkü biz öyle alıştık. Drill demek kötü bir şey değil. Nedenini ve yararını açıklayabiliyorsan çocuğa. Çünkü çocuğun evet çocuk gelecek ter atacak, enerjisini atacak evet. Ama çocukla beraber annesi ve babası da gelecek. Dolayısıyla onların zamanlarını bu şekilde harcayamazsın. Gelecek olan oyuncuya yaptığın her hareketin nedenini ve yararını açıklayabiliyor olman lazım.
Mesela pardon.
Yok, estağfurullah buyur.
Mesela iyi bir bireysel antrenör nasıl olunur?
İyi bir bireysel antrenör olabilmek için veya hayatta ne olmak istiyorsanız onun öncelikle oturup çalışmanız lazım. Ders çalışmanız lazım. İyi bir bireysel antrenör olabilmek için bu işin idollerini, bu işin ustalarını okuyup, anlayıp, izleyip kendi üzerinde ilk baş bir çalışmanız lazım. Ondan sonra bu işi, bir de bu işin ders kısmı var. Şimdi hareketleri yapabilmek önemli değil. O hareketleri açıklayabiliyor olmanız lazım. Tıpkı benim Instagram profilinde paylaştığım postun İngilizce ve Türkçe açıklaması olduğu gibi. Ben her yaptığım hareketin, eğer eğlenmek için yapmıyorsak, her yaptığım hareketin nedenini, ne olduğunu, ne üzerinde çalıştığımızı, yarar amacımın ve yararının ne olduğunu ve ne kadar çalışılması gerektiğini yazıyordum ki onu gören bir oyuncu topu eline alıp çıkıp o hareket üzerinde çalışabilsin ve nedenini bilsin diye. İyi bir bireysel antrenör olabilmeniz için sosyal medyada iyi olmanız lazım. İyi bir bireysel antrenör olabilmeniz için oyuncularla aranızın çok iyi olması lazım ki bu iletişim becerilerinden de bahsediyorum. Yani oyuncu gelecek, ben oyuncu çalışsam oyuncu gidecek değil. O oyuncuyla sen saha dışında görüşüyor musun? Saha içinde görüşüyor musun? Oyuncunun oyunlarına, maçlarına gidiyor musun? Annesiyle babasıyla ne konuşuyorsun, ne ediyorsun? Bunlar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu işin %75'ini kapsıyor. %25'i oyuncunun gelip gelişlerinle beraber gelişip gitmesi. Ama çok iyi bir antrenör olabilmeniz için %75'i bu iletişim becerilerine ayırmanız lazım. Ve sabırlı olmanız lazım. Bizim zamanımız çok sabırlı bir kuşak değil. Ben 93 doğumluyum. Her şey hemen olsun istiyoruz. Z kuşağı ki biz onlara işte ergenler bilmem ne demek istiyorsan bilmiyorum. Daha da sabırsız bir kuşak. Ama bu negatif değil. Sadece sabırlı olduktan sonra neler olabileceğini görmemiz lazım. Ve sabrı öğrenmemiz lazım. Evet çok çalışacağız ama hemen ertesi gün olmayacağını, istediğimiz şeyin ertesi gün olmayacağını da bilmemiz lazım. İşte en iyi bireysel antrenörler bu şekilde olur. Bence.
Teşekkürler.
Rica
Şimdi iyi bir bireysel antrenörü sorduk. Peki sizce iyi bir basketbol oyuncusu nasıl olunur?
Öncelikle kişiliğiniz çok iyi olması lazım. Miz. Çok iyi basketbol oynayabilirsin. Çok yararlı da olabilirsin takıma. Ama kişiliğin bozuksa ben seni takımda oynatmam. Ben seninle çalışmam. Ve bunu sana söylerim. Çünkü evet kısa zamanlı bana yararlı olabilir ama uzun zamanlı o takıma faydalı olmayacaktır. Dolayısıyla kişilik çok iyi olması lazım. Bunu kibar olmanız lazım. Kibar olunması kibarlığın nasıl olduğunu bilmesi lazım bir oyuncu. Diğer tarafı da işte fundamental iyi olması lazım. Evet basketbolu iyi bilmem lazım. Bu. İki tane. Ama en çok kişiliğe önem veriyoruz biz.
Peki zor mu gerçekten basketbolcu olmak?
ya yani nerede olmak istediğine göre değişir. Çok fazla rekabet var. Yaşın kaç olduğuna göre değişir. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Evet ama ne kadar fazla çalışırsan o kadar da iyi. Fazla çalışmayı abartmamak gerekiyor. Çalıştığınız zaman da efektif çalışmanız lazım. Zor değil. İnanın bana. Şimdi ben üst düzey basketbol oynamadım. Ama bir basketbolcu nasıl olunur? Basketbolcularla görüştüm ve öğrendim. Dolayısıyla evet basketbol oynamamış olabilirim. Ama bana göre çok iyi bir basketbolcu olmak istiyorsanız fundamentalinizi, üst bölgenizi, alt bölgenizi tamamıyla vücudunuzu çok iyi yönetip, çok iyi çalıştırıp ve yemenize, içmenize dikkat etmeniz lazım. Yani ben basketbolcu olacağım ama gideyim yarın McDonald's yiyeyim diyorsanız o şekilde olmuyor işte. Olmuyor, yürümüyor. Ve amaç basketbolcu olmak da değil aslında. En iyisi olmak. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak için çalışabilmek. Olay bu. Kobe Bryant'ı biz evet basketboluyla biliyorduk ama Kobe Bryant'ı biz en çok kişiliğiyle, yaptıklarıyla, takıma nasıl yararlı olduğuyla biliyoruz. Kobe Bryant dendiğinde kişilik geliyor aklımıza. Kobe Bryant geldiğinde onun bakış açısı beyninin nasıl çalıştığı geliyor aklımıza. Onun üçlüklerinden önce. Dolayısıyla iyi bir basketbolcu olmak, eğer kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyun, eğer sevmiyorsanız videolar izleyin. Bu işi yapmış olan insanlardan öğrenin. Ve bunu pratiğe vurun. Olay bu. Ve bıkmayın. Sabırlı olun, bıkmayın. Her zaman deneyin. Yere düştüğünüzde bir daha kalkın ve denemeye devam edin. Ben bu yaşıma kadar ne yapacağımı bilmiyordum. Geçen seneye kadar ne yapacağımı bilmiyordum. Şu an 27 yaşındayım. Şu an benim dönemim bu şekilde ve en çok sevdiğim işlerden bir tanesini yapıyorum. Her sabah her gün, her sabah 9'da 2 haftadan beri daha yeni taşındım Michigan'a. 2 haftadan beri gidiyorum mekana, basketbol mekanına. Çalışmamı yapıyorum. Kendi çalışmamı yapıyorum ve geliyorum ve çok mutluyum. Mutlu olacağınız bir iş yapın. Sadece para kazanmak için basketbolcu olmak istiyorsanız şimdiden bırakın derim ben.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Şimdi bu basketbolcu olmayla ilgili de çok motivasyon kaybı yaşandı. Şimdi bu pandemi sürecinde bildiğimiz gibi herkes karantinaya kapatılmıştı ve bütün basketbolu sevip basketbolcu olmak isteyenler basketbol oynayamadı. Evde yaptıkları antrenmanda, hatta yaptığımız antrenmanlarda bize çok yetmedi. Ve bu süreçten sonra birçok basketbolcu olma hayali kuran basketbolcular, ya bu çocuklar daha doğrusu, ya da gençler, ben basketbolcu olamayacağım diye bir düşünce kalıbına kapıldılar. Böyle düşünenlere önerileriniz nelerdir?
Öncelikle bu pandemi sürecinin sadece Türkiye'de olmadığını bilmeleri gerekiyor. Bu virüs dünyayı etkileyen bir virüs. Dolayısıyla onların yaşında kim varsa aynı duyguları paylaşıyorlar. Dolayısıyla tek başlarına değiller. Şu an ne yapıyorlarsa yapsınlar, bu düşünceden hemen çıkıp basketbol oynamaya devam etmeleri lazım. Nerede yaptığınız çok önemli değil. Evde yapın, dışarıda yapın, topu sektirin veya sektirmeyin. Her gün basketbolla ilgili bir şeyler yapmaya devam etmeleri lazım. Eğer bir basketbolcu olmak istiyorlarsa. Motivasyon, evet. Motive olmaları lazım. Ama bütün gün motivasyon videosu izleyip koltuğunuzda oturup cips yiyerek basketbolcu olunmuyor. Motivasyon videosu izleyip dışarı çıkıp basketbol oynayabiliyorsanız buna devam edin. Nerede olduğunuzun, potanın ne kadar kötü olduğunun, filesinin olup olmadığının çok bir önemi yok. Eğer gerçekten istiyorsanız yaparsınız. Eğer bu işi gerçekten istemiyorsanız zaten başka bir iş bulun derim ben basketbolcu olmak isteyen arkadaşlara, genç veya büyük arkadaşlara. Kolay olmayacak, bunu da bilin. Tıpkı ben hala İngilizcem üzerinde çalışıyorum. İngilizcemin yeterli olduğuna inanıyorum ama hala her gün İngilizcem üzerinde çalışıyorum. 2013'te sıfır İngilizcem vardı ve şu an çok rahat oturup iş planı yapıp İngilizce üzerinden İngilizce videolar paylaşıp İngilizce açıklamalar yapabiliyorum. Ben bu işi gramer kitabı açarak öğrenmedim. Ben bu işi sadece konuşarak öğrenebildim. Örnek vermeye çalışıyorum. Ama bu benim 7-8 senemi aldı arkadaşlar. Yani şu an hala devam ediyorum. Hani İngilizce şey değil. Ben öğrendim, hadi bırakıyorum diyemiyorsun. Çok nankör bir dil. Çalışmadığın, konuşmadığın zaman kaybediyorsun. Basketbol da aynı şekilde. Çalışmadığın, pratik yapmadığın zaman basketbolun kaybolur. Dolayısıyla her gün basketboluna bir şeyler yapabiliyor olman lazım. Bıkmayın, vazgeçmeyin, araştırın, insanlarla konuşun. 2020 yılındayız. Şu an istediğiniz herhangi bir isme ulaşamamanız imkansız. Şu an Melih Mahmutoğlu'nu çok seviyorsanız Melih Mahmutoğlu'na yazın. Şu an Bobby Dixon'ı çok seviyorsunuz Bobby Dixon'a yazın. Şu an Anadolu Efes'te bir oyuncu veya herhangi üçüncülükte bir oyuncu çok seviyorsanız, izliyorsanız yazın. Eğer oyuncu olmak istiyorsanız sürekli basketbolun içinde ve sürekli basketbolla alakalı şeyler yapıyor olmanız lazım. Ve inanıyorum ki gerçekten istiyorsanız başaracaksınız arkadaşlar.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Şimdiki soruyu aslında daha önce sormam gerekiyordu ama biraz geç oldu.
Estağfurullah.
Bu şeyle de bağdaştırabiliriz bunu. Basketbolcu olmak, işte daha deminki sorudan da yola çıkarak bunu hatırladım şimdi. Bu
Evet.
soruyu hatırladım. Amerika'ya basketbol için sizce kaç yaşında gidilmeli?
Yani bu sorunun cevabını bu son cevabını bilmiyorum çünkü yani yap, mesela hadi 4, mesela 4 yaşında gidemezsin kafana göre, anlatabiliyor muyum? İşte 3. sınıftayken gidemezsin. Öyle kafana alıp gidebileceğin değil. Uçabileceğin yaş 18 yaşında, tek başına alıp başına gelebileceğin. Dolayısıyla 18 yaşına kadar ailenle gelebiliyorsunuz veya bir tanıdığınız varsa gelin. Ama tek başınıza gelmek istiyorsanız ve tanıdığınız yoksa 18 yaşından önce gelemezsiniz.
Teşekkürler. Peki Amerika basketbol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Çok bireysel bir basketbol var Amerika'da. Benim çok alışık olmadığım bir basketbol ama çok fazla fundamental'a dayanan bir basketbol ki bizim zaten yapmaya çalıştığımız şey de bu. Çok atletizme dayanan bir basketbol. Tamamıyla siyahi oyunu diyebilirim. Çok fazla siyahi oyuncu var. Bunların tabii ki DNA ile de ilgisi var. O genleriyle de alakalı durumları var. Bizden üstün olmaları, atletik olarak üstün olmalarının avantajı da var. Tabii siyahi değilseniz oynayamayacaksınız diye bir şey de yok. Ama Amerika'da en fazla siyahilerin oynadığı ve bu oyunu çok üst levele taşıdıkları bir basketbol var diyebilirim. Bireysel bir basketbol, bizim alışık olmadığımız bir basketbol ama izlemesi keyifli bir basketbol.
Teşekkürler. Sizce
Ya şöyle,
pardon.
şöyle izlemesi keyifli. Çünkü daha önceki soruda izlemesi çok keyifli değil demiştim. Şeyden bahsediyorum. Bireysel olarak bir oyuncunun bireysel yaptığı detayları izlemesi keyifli bir basketbol diyebilirim. Yanlış anlaşılmaz.
Tamam. Sizce Kaan Çivici saha içinde nasıl biri? Yani saha içinde daha değişik bir karaktere bürünüp saha dışında daha işte arkadaş, kardeş gibi misiniz? Yoksa saha içinde de dışında da aynı mısınız?
Ben saha içinde en fazla pası ve defansa önem veren bir insanım. Çünkü evet, o yaptığınız hücum size maçı kazandırabilir ama şampiyon olmak istiyorsanız defans yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ben en çok defansa ve diğer arkadaşlarımı nasıl besleyebilirim diye düşünen bir oyuncuydum oynadığım zamanlarda ki hala da öyleyim. Sinirli, çabuk sinirlenen bir oyuncuyum. Hakemlere çabuk sinirlenen bir oyuncuyum. Bu benim yapabileceğim bir şey yok. Hızlı bir oyuncuyum. Ters breakleri çok seviyordum ama Hünkar Hoca sağ olsun beni point guard yaptı. Point guard olunca da şu an karşıya baktığımda arkamı bile görebilen bir oyuncuyum. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Jason Williams benim en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. White Chocolate diye geçiyor. Onun paslarını hala çalışıyoruz detaylı olarak. Pas antrenmanı yaptırdığımızda. Yani ben böyle bir oyuncuyum. Takım arkadaşıma bağırmam, etmem ama açıklamaya çalışırım. Neden pas vermesi gerektiğini açıklamaya çalışırım. Neden işte şut atması gerektiğini açıklamaya çalışırım. Ama maç bittikten sonra biz hepimiz kardeşiz. Oturup ekmeğimizi paylaşırız. Ki bu bizim zaten kültürümüzde olan bir şey. Bu şekilde bir oyuncuyum yani. Bu şekilde bir insanım normalde ben.
Teşekkürler.
Canım.
Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara
Evet.
geldik. Bunu isterseniz işte bu bireysel antrenör olduğunuz için cevaplamayabilirsiniz ya da bu konuyu cevaplamak isterseniz cevaplayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
Evet.
Sizce en verimli hücum seti hangisi?
Valla bu konuda pek bir bilgim yok. Çünkü genelde hücum setleri çalıştırmıyoruz biz. Ama bence 3'e 2 ve 2'ye 1 yapılan bir hücum seti var. Ya buna drill de diyebiliriz. Ben onu çok seviyordum mesela oyuncu olduğum zamanlarda. Ve gerçekten çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla kalori yakıyorsunuz. Ve hücumu ve defansın aynı şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Eğer sete gelirsek bizim yaptığımız çok güzel bir set vardı. Benimle bitiyordu. O yüzden çok seviyordum. Alan savunmasında yapılan bir set. Bir numara ortada topu alır. İki, üç numaraya verir sağ tarafa. Bundan sonra penetre yapar. Bir U şeklinde var bir penetre yapar. Sol köşeye gider. Sağdan başlar. Sol köşeye gider. Üç numara dribling yapar. İki numaraya pas verir. İki numara bana atar. Ben de köşeden üçlük atardım. Çok seviyordum bunu. Bence çok etkili bir drill diye düşünüyorum. Tabii alan savunmasına karşı ne kadar içeri dribbling yapıp dışarı çıkarsanız, ki üçlükle sonuçlanıyor zaten alan savunması. Zaten o yüzden alan savunması yapıyorlar. Şuta zorlamak için. En çok sevdiğim yıllardan bir tanesiydi bu. Setlerden bir tanesiydi.
Teşekkürler. Peki sizin en çok sevdiğiniz ya da en verimli bulduğunuz savunma seti hangisi?
1-3-1 savunma setini çok sevmiştim. Çok riskli ama bir anlamda da o kadar korkutucu bir savunma seti. Ben bir numaraydım. Sürekli zıplıyordum ve karşıma gelen oyuncuyu engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Yani topu alana kadar bütün enerjimi harcamış oluyordum ama çok eğleniyorduk. Çok gaza geliyorduk topu aldıktan sonra. 1-3-1'i çok seviyorum ben.
Şimdi aslında bu sorudan da daha önce bahsetmiştiniz. Bu soru da geç kaldı aslında. Siz işte Ege Avsa ile çalıştığınızı söylemiştiniz. Ege Avsa ile online bir şekilde çalıştığınızı söylemiştiniz.
Evet.
Bu online eğitiminiz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani neler yapıyorsunuz o eğitimde?
Tabii ki. Online olarak benimle çalışmak isteyen arkadaşlar varsa grup çalışması yapıyoruz ve bireysel çalışma yapıyorum. Yapıyorum. Bireysel çalışma yapıyorum. Benimle yapacağınız çalışmalar hayatınızda belki de hiç görmediğiniz çalışmalar olacak. Basit Zoom üzerinden. Siz Zoom'dan bağlanıyorsunuz. Ben de Zoom'dan bağlanıyorum. Elinizde bir top var. Tabii bazen yapacağınız metotlarda farklı şeyler de isteyebiliyorum sizden. İşte sandalye olabiliyor, işte box olabiliyor, işte kutu olabiliyor, koni olabiliyor, medball olabiliyor, tenis topu olabiliyor. Yaşınıza göre, durumunuza göre, durum değil, yaşınıza göre değil. Çünkü bizde başlangıç ve advanced diye bir şey yok. Sadece biz hareketleri gösteriyoruz. Bir antrenman programı var ve siz o hareketleri yapmaya çalışıyorsunuz ve inanın bana terletici hareketler. Benimle beraber çalışıyorsunuz. Eğer bireysel antrenör olarak bireysel olarak çalışmak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı görüşebiliriz veya Ege'ye de ulaşabilirsiniz. Ege size anlatır nasıl çalıştığımızı ki başka bir oyuncudan da öğrenmiş ve bilgi sahibi olmuş olursunuz.
Teşekkürler. Mesela bu işte ağırlık topu ya da sandalye bulamayan, mesela dışarıda antrenman yapıyor diyelim, bir salon da bulamayan kişilerle nasıl antrenman yapıyorsunuz?
Onlara bir tane ağırlık topu alıyorum Türkiye'den, gönderiyorum. Sandalyeleri yoksa bir tane sandalye alıyorum, gönderiyorum. Bu.
Ha, evet. Yani her türlü yardımı yapıyorsunuz siz elinizden
Aynen.
geldiğince.
Yani bizim kullandığımız işte footwork mat, medball, ağırlıklı tenis topu, Ripcon gibi şeyler Türkiye'ye göre biraz pahalı. Özellikle doların yükselmesiyle beraber. Marketing ekibi şu an onun için bir çalışma yapıyor ama onun hakkında bilgi veremiyorum. Ama kullandığımız her materyalin bir şeyi var, yedeği var. Yani size söyleyeceğim şeyler, işte ağırlıklı tenis topu yerine normal tenis topu kullanabilirsiniz. Footwork mat yerine yere tebeşir de çizebilirsiniz ki benim ilk postlarımdan bir tanesi tebeşir üzerinde çalışıyordum ben. Eğer onunla alakalı sırf o materyaller sizi bu antrenmanı yapmaktan alıkoyuyorsa inanın bana sizinle oturup size yardımcı olabilirim.
Peki şimdi siz çok fazla antrenman yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hem işte I'm Possible'da çalışıyorsunuz, hem online eğitim veriyorsunuz. Yoruluyor musunuz peki?
Çok sevdiğim bir iş olduğu için gerçekten yorulduğumu anlamıyorum. Ya yani yorulduğumu anladığım saat akşam 8 oluyor eve gittiğimde. Öyle işte yorulduğumu bazen anlıyorum. Ama onlar eve gittiğinde çocuklar var. Çocuklarla oynamayı çok seviyorum kızlarımla. İnan bana yatağa yattığımda sanırım yorulduğumu anlıyorum. O daha önce işte dizlerim oluyor. Çünkü sürekli basketbol ayaklısını zıplıyorsun, ediyorsun. Sürekli bacaklarla çalışıyorsun, futbol çalışıyorsun. Ama onun dışında yorulduğumu hissetmiyorum.
Bütün antrenmanlara da katılıyorsunuz. Zaten siz gösteriyorsunuz, beraber yapıyorsunuz demiştiniz.
Evet, bütün antrenmanlara, yani benim yaptığım antrenmanlara tabii ki katılıyorum. Çünkü ben gösteriyorum.
Aha.
Benim göstermediğim diğer benden daha yetenekli olan NBA antrenörleri var aynı binanın içinde. Onların yaptığı antrenmanlara da katılıp kendimi de geliştiriyorum aynı zamanda.
Mesela sizin yapmaktan en hoşlandığınız metot hangisi?
Medball'la yaptığımız metotlar en çok sevdiğim metotlar ve iki topla yaptığımız metotlar en çok sevdiğim metotlar. Çünkü gerçekten çok zor hareketler. Çoğunu yapamıyorlar zaten. Ben de yapamıyorum çoğunu. Çok eğlenceli oluyor yapamayınca. Çünkü yapmaya çalışıyorsun ve yaptığında da çok eğleniyorsun. Aynı zamanda şimdi yeni bir ağırlık topu geldi. Daha ağır. Yani tenis topu var. Ağırlık tenis topu var. Şimdi daha ağır bir tenis topu geldi. Yani yere vurduğunda çok az sekiyor. Dolayısıyla vücudunuzu biraz daha düşünmeniz ve omzunuzu düşünmeniz gerekiyor. Bizi gerçekten yordu geçen gün. İşte Instagram'da da paylaştım hikaye olarak. Onunla ilgili onunla beraber yaptığım metotlar benim en çok eğlendiğim metodlardan bir tanesi.
Bunu söylemiştiniz galiba. Hatta bu akşam Türkiye saatiyle 12'de yayınlanacağını da söylemiştiniz Instagram'dan.
Evet. Bu akşam Madball Pound Snatch hareketini yayınlayacağım. Türkçe olarak da zaten yazıyorum hepsini.
Muhtemelen bu podcast'i dinlemeden onu izlemiş olurlar. Çünkü bu podcast daha sonra yayınlanacak.
Olabilir.
Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız?
Çok güzel soru.
Teşekkürler.
Bir düşüneyim. Hayatımda basketbol olmasaydı sadece insanlara yardım etmek isterdim. Bir. Şimdi evet çok böyle genel bir cevap oldu ama inan bana yardım etmeyi daha çok seviyorum. Yani aldığım eşyalar benim hiçbir zaman bir amacım veya hedefim olmadı. Eskiden öyleydi. 2013'te geldim işte Adidas, Nike ne varsa hepsini kapıp gelip Türkiye'de göstermek amacım ama şimdi böyle bir şey yok. Büyük ihtimalle bir yardım kuruluşunda çalışıyordum ve benden işte evi olmayan, parası olmayan insanlara büyük ihtimalle yardım ediyor olurdum. Ve bunun için elimden gelen her şeyi yapabiliyor olurdum. Tabii ki kızların ve işte faturalar var. Onları ödemek için de sadece garsonluk falan yapıyor olurdum büyük ihtimalle. Ama garsonluktan kalan zamanda da insanlara, çocuklara, kim varsa hayvanlara yardım ediyor olurdum büyük ihtimalle.
Mesela siz başka bir üniversite okumuştunuz. Kimya ile ilgili miydi? Hatırlamıyorum tam. Türkiye'de
Böyle
bir
Sakarya Üniversitesi'nde Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği okudum. Aynı zamanda bir yıl Erasmus yaptım Romanya'da. Aynı bölümü okudum. Sonra Kuzey Carolina, Amerika'da yiyecek ve içecek müdürlüğü okudum.
Siz insanlara yardım etmeyi seçerdiniz yani
Aynen.
tamam. O zaman son soru olarak da yine basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir? Yani bir nevi hobileriniz nelerdir?
Ben kızlarımla oynamayı çok seviyorum. Büyük kızımla oynamayı, büyük kızımla sohbet etmeyi, ona değişik sorular sorup cevaplar almayı ve küçük kızımla da sürekli böyle konuşmayı, eğlenmeyi, zıplamayı, koşmayı, delirmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sabahtan akşama kadar hiçbir şey, basketbola ilgili hiçbir şey yapmıyorsam ki pazar günlerimi aileme ayırıyorum. Sadece onların mutluluğunu nasıl daha fazla arttırabilirim ve onlara kibar olmayı, onlara bir insan, bir dünya vatandaşı olmayı nasıl öğretebilirim? Bunun üzerine çok fazla kafa yoruyorum. Çünkü çok fazla bilgi var dışarıda. Ama bununla ilgili de oturup çok fazla ders çalıştım oldu. Sağ olsun Selçuk hocam sayesinde çok fazla şey öğrendim onun kitaplarından da ve diğer insanlardan da sağ olsunlar. Bunu yapardım. Yani bunu yapıyorum hala hazırda. Kızlarımla oynuyorum yani.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu.
Bir ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Bu işi yapmaya devam et. İnan bana ileride bu şekilde değil. Bir podcast ofisinde beni ağırlıyor olacaksın. Ben gurur duyarım. Bu şekilde beni ağırladığın için de çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten büyük bir onur bunları paylaşabiliyor olmak ve senin zamanını bu şekilde alabiliyor olmak. Bu yüzden çok teşekkür ederim ben.
Ben teşekkür ederim tekrardan. O onur bana ait, siz katıldığınız için.
Eyvallah.
Bu bölümde 50. bölümümüz oluyor Basket Talks'un. Haliyle de bu sezonun son bölümü. Yani birinci sezonun son bölümü oldu bu bölüm.
Yay.
Bugüne kadar işte dinleyen herkese teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim tekrardan katıldığınız için. Başka görüşmelerde başka podcastlerde görüşmek üzere.
İnşallah Emir. İnşallah beraber de iş yaparız. İnşallah daha değişik insanları da podcast'inde görebilirsin. İnşallah podcast'inde ilerler ve seni iyi yerlerde görmek isteriz tabii ki.
İnşallah. Teşekkürler. Bu arada görüşürüz tekrardan. Size şeyi soracaktım. Siz evet. Şey demiştiniz yani böyle basketbolun içinde kalın filan demiştiniz hani basketbolla ilgili bir şey sorduğumda. Evet. Şey basketbolcu olmayla ilgili bir şey sorduğumda.
Evet.
Mesela şimdi ben basketbolcu olmak istiyorum. Ve şey Anadolu Efes, Fenerbahçe gibi takımlara da seçildim İstanbul'da.
Evet.
Ve yani bu karantina döneminde de böyle bir şey buldum. Hani böyle bir açık gördüm. Ben de buna şey yapayım dedim. Zamanımı harcayayım dedim. Bu evet. Sizce benim basketbolcu olmama yararlı olur mu? Yoksa bir koç için mesela bu kadar koçla konuşuyorsun, bu çok etik değil gibi bir sonuç mu alırım?
Eğer bu podcast'te insanlara yararlı olmak için değil, izleyen insanlara yararlı olmak için değil, sadece kendi yararın için yapıyorsan basketbolcu olamazsın. Ama bu podcast'i gerçekten izleyen insan, bu antrenör, oyuncu, genç, yaşlı kim varsa onlara yararlı olabilmek için yapıyorsan, sadece podcast'ine odaklanıyorsan ve podcast'inle basketbolunu ayrı tutuyorsan basketbolcu olabilirsin.
Yani asıl amaç zaten insanlara yardımcı olmasıydı bu podcast'in. Hani böyle bunu daha büyüteyim, işte çekiliş yapalım. O çekilişlerden de bir şekilde işte Hakkari atıyorum. Hakkari'de bir tane şeye forma dağıtırız bir tane takıma. Öyle şeyleri planlarım vardı.
Okey.
İşte tabii ki ayrı tutmaya çalışıyorum ama teşekkür ederim yardımcı olduğunuz
için. Rica ederim.
Için.
Rica ederim. Sadece yani hiçbir antrenör senin sesini dinleyip seni takip almayacak.
Hı hı.
Değil mi? Bu sayfamda evet. Podcast yaptığın sayfa ne kadar ayrı olursa, ne kadar farklı kitleye hitap ederse o kadar kesin olur. Tıpkı benim bir Türk, sadece Türkçe paylaştığım Instagram kanalım, Instagram sayfam ve sadece basketbol paylaştığım Instagram kanalım o olması gibi bir şey bu.
Hı hı.
İnan bana daha iyi hissettiriyor senin. Çünkü artık amacını ve hedefini biliyorsunuz.
Çok teşekkürler. Ben de özellikle bu soruyu size sormak istiyordum. Çünkü hem basketbol, işte bu anlattığınız zaten basketbol sayfası ve normal sayfanız var. İki sayfayı yönetiyorsunuz. İki ayrı iş var.
Evet.
Ondan sormak istedim. Çok teşekkürler. Çok vaktinizi almak istemiyorum sizin.
Estağfurullah. Estağfurullah. Umarım her soruna cevap verebilmişim.
Çok güzel cevap verdiniz. Çok teşekkürler.
Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak.
Siz de. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Basket Talks'un bu bölümünde Impossible Skills Trainer'ı Kaan Çivici konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.